Ayrım 6, Peygamberin son 5 günü, sayfa 53. Peygamber hastanenin kapısından girerken Fehmi Gülmez iliklerine dek titredi. Üzerine öyle olağan dışı bir durgunluk çökmüştü ki birden patlayarak ortalığı birbirine katabilir, kendini öldürmeye bile kalkabilirdi. Ama durgunluğunu hep sürdürdü. Feride'nin kurtarılamadığını söyledikleri zaman ilk kez işittiği bir dil konuşuluyormuş gibi donuk donuk baktı yalnızca. Kızının kurtarıldığını söyledikleri zaman da öyle. Sonra Naciye teyze, Fehmi Gülmez'in annesi, isterse karısını görebileceğini söyleyince arkadaşının kolunda ayaklarını sürükleyerek ağır ağır odaya girdi. Yatağın başucunda kirli talaşlarla kaplı taş döşemeye diz çöktü. En azından çeyrek saat süresince gözleri Feride'nin mavisi silinmiş gözlerine dikili, ağlamadan, hıçkırmadan, neredeyse soluk bile almadan küçük bir çocuğu sever gibi saçlarını, yanaklarını, burnunu, dudaklarını okşadı. Sonra artık kalksa iyi olacağı söylenince hem de iki kez üst üste böyle bir durumda insanın usuna en son gelecek sözü söyledi. Seni yaşatacağım. Arkasında dikilenler durgunluğuna şaştıkları gibi bu sözüne de şaştılar. Ancak yaşatmak ister istemez yaşamayı da içerdiğine göre bu sözü sevindirici bir belirt olarak değerlendirdiler. Şu var ki peygamber bu sözle Feride'yi şiirlerinde ölümsüzleştireceğini söylemek istemişse onun hiç hoşlanmadığı bir işe girişmiş olacaktı. Yalnızca anasına ve düşüncesine bağlı kalacağını söylemek istemişse tutulması oldukça kolay bir söz verdiği söylenebilirdi. Üçüncü bir olasılık, Feride'yi kızında ikinci Feride'de yaşatmak, daha doğrusu yeniden canlandırmayı düşünmüş olmasıydı. Feride'nin varlığını hep bir mucize olarak değerlendirdiğine göre bu da neredeyse olanaksızdı. Üstelik peygamber bu çocuğun sözünü bile duymak istemiyordu. Günler boyu ne bir kez kucağına aldı ne de şöyle alıcı bir gözle yüzüne baktı. Kendisi eve kapanıp Feride'nin eşyaları, fotoğrafları, kitapları, yarım kalmış çevirileriyle oyalanırken kızıyla 20 metre ötede Fehmi Gülmez'in yaşlı annesi uğraştı. Ama yeni yaşamını düzene sokabilmesi için müdürün özel olarak verdiği 15 günlük iznin bitmesine birkaç gün kala ortalık kararırken Naciye Hanım çocuğu eve getirdi. Mamasının nasıl hazırlanıp nasıl verileceğini, altının nasıl temizlenip nasıl sarılacağını iki kez üst üste uygulamalar olarak anlattıktan sonra ''Hadi bana müsaade, şimdi ta Fatih'e gideceğim, ablam gene hastalanmış.'' dedi. Peygamber kızını ilk kez o zaman kucağına aldı. Gene ilk kez uzun uzun yüzüne baktı. Sonra hangi esinle bilinmez her şeyin değiştiğini göstermek ister gibi parmağıyla çenesine dokunarak boşu boşuna onu güldürmeye çalıştı. O gece hiç gözünü kırpmadı. Bebek ağladıkça kalkıp odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaştırıyor, biraz yatışır gibi olunca kucağından bırakmadan sessizce sobanın yanındaki büyük koltuğa çökerek gözlerini yüzüne dikiyordu. Bebek ağlayınca kalkıp yürümek, susunca gelip büyük koltuğa oturmak dışında kendi istemiyle hiçbir şey yaptığı yoktu. Ancak hemen her gece olduğu gibi Fehmi Gülmez o gece de yanındaydı. Arada bir bebekle ilgili önerilerde bulunuyordu. Acıktı anlaşılan, biraz mama ver deyince peygamber biberonu ağzına dayıyor, belki de altın ıslatmıştır bir bak istersen deyince bebeği masasının üstüne yatırıp kundağı çözmeye girişiyor ama Fehmi Gülmez de ucundan tutmadıkça bir türlü işin içinden çıkamıyordu. Bunun için ertesi sabah dostu gittikten sonra kundağı açtığına bin kez pişman oldu. Durum çözmekle iyi ettiğini göstermekteydi ama işin üstesinden gelemiyordu bir türlü. Tam bitirdim derken kirli ya da ıslak bir yer kaldığını görüyor, arkasından orayı temizlerken bir başka yeri kirletiyor, kirlileri temizlere, temizleri kirlilere karıştırıyor, böylece burnundan soluyarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalıyordu. Kapının zili çaldığı zaman en azından 20 dakikadır bu işle uğraşıyor, bitirebileceğinden umudunu kesmeye başlıyordu. Naciye teyze dedi sevinçle, her şeyi olduğu gibi bırakıp kapıya koştu. Karşısında Naciye teyze yerine elinde küçük bir valizle Zarife'yi görünce birden gözleri karardı. İçgüdüyle kapıya tutundu. İkisi de 2,5 yıl öncesine göre şaşılacak ölçüde çökmüş, ufalmış, kararmış bir durumda öylece kaldılar bir süre. Sonra Zarife masanın üstünde çığlık çığlığa ağlayan bebeğe doğru koşup yarım kalmış işi bitirmeye girişirken peygamber önüne gelen ilk koltuğa çöktü. Acısını boşaltmak için hep bu dakikayı beklemiş gibi Feride'nin ölümünden beri ilk kez yüzü ellerinin arasında sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Zarife eli üzerine değer değmez bir mucize olmuş gibi susuveren bebeği kundaklayıp kucağına aldı. Peygamberin tam karşısında bir iskemleye oturdu. Tek sözcük söylemeden yatışmasını bekledi. Neden sonra yüzünde tuhaf bir şaşkınlık, bir anlamazlık anlatımı, bir bebeğe, bir kendisine baktığını görünce de eveleyip gevelemeden neden geldiğini açıkladı. Sakıncası yoksa bu bebeğin sorumluluğunu yüklenmek istiyordu. Eskiye dönmek, olanlardan dolayı suçlamalara girişmek amacında değildi. Ama ilişkileri sona ereli beğeri yaşamdan hiçbir şey beklemiyordu. Birkaç uzak akrabayla hepsi kendi yaşamına dalmış, birkaç okul arkadaşı sayılmazsa şimdi yeryüzünde hiç kimsesi kalmamıştı. Yaşamını sürdürmek için çalışmak zorunda bulunmaması da göz önüne alınınca kendini bir zamanlar sevdiği adamın çocuğuna adamak istemesini doğal karşılamak gerekirdi. Uzun sözün kısası çocuğu alıp kendi evine götürmeye de vardı. Ona bakmak üzere gelip buraya yerleşmeye de. Birlikte oturmanın olası sonuçlarına gelince bırakıldığını anladıktan sonra dünyasının yıkılmasına karşın hiçbir zaman kendisini geri döndürmeye çalışmamakla onuruna ne denli düşkün olduğunu yeterince gösterdiğini sanıyordu. Aralarındaki ilişki şu anda neyse bir yıl sonra da 10 yıl sonra da o olacaktı. En azından eskiye dönme önerisinin hiçbir zaman kendisinden gelmeyeceğini söyleyebilirdi. Peygamber başı önünde hiç sesini çıkarmadan dinlerken Feride ile karşılaştırılması olanaksız olmakla birlikte bir zamanlar onca kız arasında Zarife'yi yeğlemekle en iyi seçimi yaptığını düşündü. Sonra Zarife şimdi derin bir uykuya daldığı anlaşılan bebeği yatırıp da gözlerini gözlerine dikerek "Peki ne diyorsun?" diye sorunca Zarife "Bu iş olacak iş değil" diye başlayarak ağlamaklı ve kararsız bir sesle gerekçelerini sıraladı. Eski duyguların yeniden canlandırılabileceğini kendisinin de sanmaması bir yana, Feride'den sonra hiçbir kadınla böyle bir ilişkiye girmemeye kararlı olduğundan bu soylu önerinin gerçekleştirilmesi olanaksız görünüyordu. Bir kez Zarife'nin çoktan küllenmiş olması gereken bir çocukluk ilişkisini bu denli önemseyerek bu yaşta yaşamdan el etek çekmeye kalkmasını anlamsız buluyor, umutsuzluğunun geçici olduğuna inanmak istiyordu. İkincisi, kendisinin kızından ayrılması söz konusu olamayacağına, dolayısıyla tasarısında ısrarlı olması durumunda Zarife'nin buraya yerleşmesi gerekeceğine göre bugün olmasa da yarın ister istemez bir takım tatsız durumlar doğacak, en azından komşular ve tanıdıklar olmayacak dedikodular çıkaracaklardı. Üçüncüsü ve en önemlisi, karısını bir ölçüde yaşatabilmek amacıyla kızını onun görüşleri doğrultusunda, yani inanmış bir Marksçı, bir sosyalist, açıkçası bir komünist olarak yetiştirmek istiyordu. Bu da çocuğun eğitimi konusunda aralarında sayısız uzlaşmazlıklara neden olabilirdi. Kısacası öneriyi küçük Feride ve kendisi açısından düşünülebilecek en güzel çözüm olarak değerlendirmesine karşın Zarife'nin başına bunca dert almaya kalkışmasını anlamsız buluyordu. Buna evet diyemezdi. Soğukkanlılıkla düşünülünce peygambere hak vermemek zordu. Ama Zarife de kendisi gibi soyut bir tutku uğrunda bütün bir yaşamı bozuk para gibi harcayabilenlerin sınıfındandı. Sevgilisinin sevdiği kadının kızını adamak istiyordu kendini. En sonunda önerisini benimsettirdi. Hemen o gün Rahmi abiye yeni hanım gelmiş diyerek pencerelerden kendisini görmeye çalışan mahalle çocuklarına da ta 10 ev ötelerde bile kapılarda toplanarak pencerelerden sarkarak olamaz, böyle bir işe kalkışmak için canavar olmak gerek diye homurdanıp duran komşu kadınlara da kulak asmadan peygamberin evine yerleşti. Komşu kadınlar sonraki günlerde de pek öyle iyi gözle bakmadılar Zarife'ye. Pencerelerin perdesini yenilemesinden, peygamberi kucağında bebek kapının 3 adım önünde karşılamasına, bebeği değil mahallede bütün Üsküdar'da bir benzeri dahi bulunmayan pembe arabasına yatırıp gezmeye çıkarmasından, bahçeye bir iskemle atıp bebeğin arabasını da yanına çekerek ayak ayak üstünde erkek gibi gazete okumasına değin, her şeyini insanlığa ve kadınlığa yakışmayan edimler olarak gördüler. Naciye teyze dışında hiçbiri kapısını çalmadı. Ama yavaş yavaş, biraz da Naciye teyzenin etkisiyle tutumlarını olmasa da yargılarını yumuşattılar. En uzlaşmazları bile uzun boyuna, omuzlarına uyumlu dökülen gür saçlarına, kusursuz bedenine, özellikle de şimdi bir luhusa teni gibi aydınlanmış tenine, dolgunlaşmış kollarına ve kalçalarına bakarak bu kız ötekinden daha çok yakıştı Rahmi'ye, hem de eğriye eğri, doğruya doğru, başını büyük bir dertten kurtardı. Evi iyi çekip çevirdiği de belli demekten kendilerini alamadılar. Gerçekten de Zarife iyi çekip çeviriyordu evi. Bebeğe çok iyi bakması bir yana birkaç gün içinde her şeyin görünüşünü değiştirivermişti. Lambalar, çatallar, kaşıklar parıl parıl parlıyor, kitaplar, dergiler, gazeteler bırakıldıkları yerlerde günlerce tozlanmıyor, kül tablaları tepeleme izmaritle dolmuyor, peynirler tabaklarda yeşermiyor. Daha da ilginci, Feride'nin iğneyle duvara iliştirilmiş ya da kitaplığın üst orta rafına, Karl Marx'ın kitaplarının önüne konulmuş büyük boy fotoğrafları gene aynı yerlerde ama gümüş çerçeveler içinde gülümsüyordu. Mutfakta da düzenli biçimde tencere kaynamaktaydı. Peygamber her sabah uyanınca zeytininden balına, kahvaltısını hazırlanmış, her akşam eve dönünce pastırmasından rakısına, sofrasını çiçek gibi donatılmış buldu. Kısa sürede yüzüne renk geldi. Daha da iyisi, babasının emektar koltuğunda ayak ayak üstüne atıp gözlerini tavana dikerek sessiz sessiz sigarasını tüttürdükten sonra şimdi her şeyi yattığı yerden gözleriyle izleyen, çenesine dokunulur dokunulmaz gülümseyen bakımlı kızını kucağına aldıkça gözleri uzaktan uzağa mutluluğu andıran bir esenlik duygusuyla ışıldadı. Ne var ki evde her şeyin düzene girmesinin üzerinden koca bir yıl geçtikten sonra bile arada bir birdenbire kucağındaki çocuğu, elindeki kitabı, kalemi ya da çatalı unutarak Feride'nin karşı duvardan kendisine gülümseyen bir fotoğrafına daldığına, dumanlanan gözlerinde esenliğin yerine kapkara bir umutsuzluk çöreklendiğine göre bu yaşama kolay kolay alışacağı benzemiyordu. Daha doğrusu hep kendi evinde bulunmakla birlikte uzun süre özgür yaşamış bir kuşun kafese alıştığı gibi alışıyordu. Alıştıkça acısının keskinliği azalıyordu kuşkusuz. Ancak düşünceleri ve atılımları ister istemez sınırlı, ister istemez gerçek derinlikten, gerçek devinimden yoksun kalıyordu. Her şey yarım, her şey eksikti gerçekte. Düşleri bile eksikti. Kimi geceler uykunun derinliklerinde uzun ve dolambaçlı kovalamacalardan, uzun ve dolambaçlı konuşmalardan sonra Feride ile ya da Zarife ile anlaşılmaz bir biçimde hep kapı aralarında ayaküstü, giyinik olarak kaşla göz arasında sevişip boşalıveriyordu. Üstelik gözlerini açmasıyla bedenin bulunduğu bu zavallı çözümün beyinde katlanılmaz bir işkenceye dönüşmesi bir oluyordu. Aynı biçimde evde sürdükleri yaşam dışarıdan bakanların üzerinde gerçek bir aile yaşamı izlenimi uyandırırken zaman zaman Zarife'nin dolgun kalçalarına ya da çıplak kollarına daldığını ayrımsayınca kendi annesine alıcı gözle bakmışçasına ürperiyor, bu kalçalar bir zamanlar tutkuyla okşadığı kalçalar değilmiş gibi bütün gün ya da bütün gece kendinden tiksiniyordu. Sokakta ya da bankada iç gıdıklayıcı bir kadının çekiciliğine daldığı zaman da aynı şeydi. Feride'ye karşı olmayacak bir kusur işlemiş gibi irkiliyordu. Sonra yavaş yavaş imgeleminin kendiliğinden bulduğu, hiçbir zaman da tam olarak bilinç düzeyine getirmediği bir kurnazlıkla güzelliği ve hazzı başka yana yansıtarak herhangi bir erkeğin alacağı haz olarak tasarlamaya başladı. Böylece iyiden iyiye kafesinin içinde her şeye dışarıdan bakan bir izleyici konumuna geldi. İşin ilginç yanı, şiir çalışmalarında da üç aşağı beş yukarı aynı dıştalığı ya da kapanmışlığı yaşamaya başladı. Şimdi hemen her gece odasına kapanıp saatler boyunca çalışıyor, dizelerin odasının sessizliğini doldurmak istercesine birbiri ardından beynine üşüştüklerini duyuyor, belki de bütün eski dizelerini geride bırakarak en iyi nazımlar düzeyine ulaşacak bir şiir çıkarmak üzere olduğunu sezinliyordu. Ama ertesi sabah yazdıklarını okuduğu zaman Feride'nin yaşadığı dönemlerdeki şiirinin çok gerilerinde kaldığını görünce bunalacak gibi oluyordu. Derin derin içini çekiyor. Daha çocuk yaşımda çekiç sallamayı öğrendim. Marx'ın kuramını en yetkili ve en coşkulu ağızdan öğrendim. Baba acısını, ana acısını, eş acısını en yoğun biçimde yaşadım. Yaşamı yakından tanıdım. İlk başarılarım da ortada. Öyleyse neden diye düşünüyor, bir kez daha her şeyi saptıran kafes imgesine geliyordu. Zarife de sezinliyordu bunu. Eski sevgilisinin umutsuz durgunluğuna baktıkça içi sızlıyordu. Onu biraz olsun canlandırabilmek için tutum değiştirmeye karar verdi. Koca bir yıl değil Feride'den söz açmak, Feride ile ilgilendiğini anıştıracak en ufak davranışta bulunmaktan bile özenle kaçındıktan sonra "Bakarsın çivi çiviyi söker" diyerek peygambere karısı konusunda sorular sormaya girişti. İlk sorusunu sorarken korkudan yüreği duracaktı neredeyse. Ama peygamber hep bunu beklemiş gibiydi. Ne sorduysa uzun uzun hem de çoktan yitirmiş göründüğü bir coşkuyla yanıtladı. Sonra hemen her akşam saatler boyunca eski sevgilisine karısını anlattı. Öyle bakmış, öyle dinlemişti ki kısa süren ortak yaşamlarının en küçük, en sıradan oluntuları, en geçici, en soluk görüntüleri bile beynine kazılmıştı sanki. Biraz kendini zorlasa, söylenenden çok söyleyene bakmak yüzünden genellikle yarım yamalak anladığı, bunun için de belleğinden uçup gittiğini sandığı çeviri ve yorumları bile sözcüğü sözcüğüne çıkarabilir, Feride'nin yüzleri, sesleri, duruşları ve bakışları da içinde olmak üzere her şeyi olduğu gibi yeniden kurabilirdi. Hiçbir zaman bu denli ileriye gidilmedi. Ama ilk sorusunu sormasının üzerinden bir ay geçmeden Feride'nin aklı, bilgisi, güzelliği, gözü pekliği, düşünceleri, alışkanlıkları, hatta bakışları ve devinileri konusunda Zarife'nin bilmediği hiçbir şey kalmamış gibiydi. Gene de peygamber sözü hep Feride'ye getirmek için fırsat kolladı. Her zaman Feride konusunda anlatacak bir şeyler buldu. Bulamadığı zaman da daha önce anlatılmış olanları yeni baştan anlattı. Ama bütün bu coşkulu dönüşlerde yaşamının umutsuz kapanmışlığına tanıklık ediyordu gene. Gelişiyle önünde sınırsız bir çevren açan Feride, gidişiyle bütün yaşamını düş gibi geçmiş 2,5 yılla sınırlamışa benziyordu. Yaşamı yaşam olarak duyabilmek için Feride'nin İktisat Fakültesi'nin koridorunda "Kusura bakmayın ama siz Marx'ı bilmiyorsunuz." dediği günle ateşler içinde yatağına geldiği gecenin arasına çekilmek zorundaydı. Bu yüzden olacak bir akşam Zarife, "Feride'nin mezarını ne zaman yaptırtacağız?" diye sorunca peygamber şaşırıp kaldı. Fehmi Gülmez'le bir komşunun arasında bir külçe gibi mezarın başına dek gitmiş, hatta yaşlı bir komşunun zorlamasıyla tabutun üzerine birkaç kürek toprak da atmıştı. Ne var ki ölümünden önce ölmesini usuna sığdıramadığı gibi ölümünden sonra da öldüğünü usuna sığdıramadığından Feride'nin bir mezarda yattığını gözlerinin önüne getiremiyordu. Kıpkırmızı kesildi. "Bunu hiç düşünmemiştim ama haklısın. Artık düşünmek gerek," diye kekeledi. "Neden artık, neden daha önce değil de şimdi? Feride'nin ölümü artık benimsenebilir mi olmuştu? Yoksa mezarın gerçeklik kazanması için sözünün edilmesi yetmiş miydi? Söylemek zordu. Ne olursa olsun ertesi gün sabahın 9'unda küçük Feride'yi de alıp Feride'nin mezarına gittiler. Mezarlığın kapısından içeri girince peygamber güçlü bir akıma kapılmış gibi titredi. Sonra mezarın başına gelince utanca benzer bir duyguyla başını önüne eğdi. Ama oldukça çabuk toparlandı. Hatta kendisine bile hala inanılmaz gibi gelen serüveninin kesin bir kanıtını sağladıklarını sezinlediğinden olacak, Feride'nin mezarını, mezarın başından görünen koruyu, bahçeler arasına serpilmiş ahşap evleri, daha ötedeki deniz parçasını, ve havada süzülen bir çift martıyı bir tür gururla gösterdi. Ancak Zarife yaptırılacak mezarın biçimi konusunda bir görüş edinebilmek için mezarlığı şöyle bir dolaşmayı önerince, karısının mezarından bu denli çabuk ayrılmakta bir sakınca görmek şöyle dursun, buna neredeyse sevindi. Dolaştılar. Öğleden sonra da Feride'yi Naciye teyzeye bırakıp Karacaahmet'in kimi bölümlerini gezdiler. Mevsim bahar, otlar çiçek içindeydi. Bu da mezar taşlarına bile bir canlılık, bir doğallık, bir çekicilik veriyordu. Ancak peygamber ne mezarları beğendi ne de üzerlerindeki yazıları. Daha doğrusu bunların hiçbirini Feride'ye yakıştıramadı. Mezarın üstünü mermerle kapatmak, Feride'nin dünyayla bağlarını koparmak, mezar taşına ölüm tarihini kazdırtmaksa öldüğünü benimsemek olacaktı. Buna bey boyun eğemiyordu. Böylece birkaç mezarlık daha gezildikten sonra Feride'nin mezarının yalnızca çevresinin mermerle örülmesine, önden 120, arkadan 60 derecelik bir açıyla baş ucuna dikilecek 45 çarpı 60 santimetre boyunlarındaki dikdörtgen mermerin üstüne de Feride Sönmez, 3 Şubat 1921, tire yazısının kazdırılmasına karar verildi. Eylül ortalarında mezar bitmişti. Bu biçimiyle mezar Feride tümden ölmemiş gibi bir izlenim uyandırıyor. Böylece peygamber en az haftada bir kez gözlerini 45 çarpı 60 çapındaki taşa dikince karısıyla arasında en azından tek yönlü bir iletişim kuruluyormuş. Bedensel görüntüsüyle birlikte içinden geçenler de saniyesinde karısına ulaşıyormuş gibi bir duyguya kapılıyordu. Bu nedenle bundan sonra hem Feride'nin mezarı başında elden geldiğince iyi şeyler düşünmeye hem de Zarife'nin kendisiyle mezarlığa gelmesini önlemeye çalıştı. Zarife bir anlam veremedi bu tutuma ama çabuk alıştı. Yatağa birlikte girmedikleri gibi mezarlığa da birlikte gitmiyorlardı. Ancak peygamberin mezar başında iyimser görünme çabası bir ölçüde yaşamının geri yanına da yansıdığından olacak artık oldukça güleç bir yaşam sürüyorlardı. Kimi geceler evlerinin önünden geçen komşular peygamberin "Behe yüzü kağa, kuğunu zenci bi esi gibi çıkardın pazağa, bi oğuz bu odası yaptın kafatasını" ya da "Kes, yeter, dığlanma bozuk bir mitgal yöz gibi" diye bağırdığını duyunca "bizim Rahmi ikinciyi pek sevemedi, işte gene azarlıyor" diye söyleniyorlardı. Ama bağırmalar aralarında açık bir uyumun belirtisiydi. Zarife hemen her akşam Feride'nin davranışları ya da Marx'ın öngörüleri konusunda sorular sorarak, üzerinde çalıştığı son şiirleri okumaya zorlayarak, o da olmazsa Toronto babaya mektupları, gece gelen telgrafı ya da Simavne kadısı oğlu Şeyh Bedrettin destanını eline verip, "Hadi biraz Nazım oku da kulaklarımızın pası açılsın" diyerek peygamberi coşturmaya çalışıyor. Kafesteki kuşun ötüşünün özgür kuşun ötüşünden farksız göründüğü gibi, peygamberin coşkusu da gerçek bir coşku gibi göründüğünden hemen her zamanda başardığını sanıyordu. Bir akşam söz Feride'den açılıp da peygamber gene öyle coşkulu, gene öyle ayrıntılı bir biçimde konuşmaya başlayınca, kaç aydır ilk kez akşam yemeğine gelmiş olan Fehmi Gülmez sinirlendi. Konuyu değiştirmeye çalıştı. Değiştiremeyince de "benim erken kalkmam gerek" diyerek çıktı. Sokakta öfkesinden titriyor, "olmaz, bu kadar da olmaz. Feride'ye de, Zarife'ye de bu yapılmaz" diye homurdanıyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 63.